yorumunu yapmakta olduğumuz Kutsal Söz'den Levililer 25. bölüme geldik. Bu bölümün konusu vaat edilen ülke ile ilgili yasa. Şabat yılı, yubil yılı yani özgürlük yılı, malların ve insanların rehineden kurtarılması. Musa peygambere verilen yasa sadece İsrail halkını ilgilendirmiyordu. Aynı zamanda vaat edilen ülkeyi de ilgilendiren bir yasaydı. İşte bu bölümde bu nokta vurgulanmaktadır. Bu bölümde yani 25. bölümde verilen yasalar İsrailoğulları vaat edilen ülkeye girinceye kadar uygulanamazdı. Çünkü bu topraklar ile bağlantılı bir yasaydı. Çöl hayatında bu yasalar elbette ki uygulanamazdı. Bu bölümde sürekli olarak tekrarlanan ve bazen monoton şekilde topraklardan söz edilmektedir. Ülkeye girdiğimiz zaman ülke için dinlenme yılı olacak. Ülke halkı için özgürlük ilan edeceksiniz gibi ifadelerle sık sık karşılaşacağız. Bu son ifade bu bölümde 10 kere geçiyor. Bu bölümde her şey Rabbin İsrail halkına verdiği topraklara, ülkeye bağlıdır. Musa'nın yasalarına göre yaşam ülkenin durumuna göre değil, insanların durumuna göre ayarlanacaktı. Bu ülkede özel bir halk, Tanrı'nın seçmiş olduğu bir halk yaşayacaktı ve yasalar ülkeyi değil onları ilgilendiriyordu ama yine de topraklar ile bağlantılıydı. Aynı zamanda unutmamalıyız ki tarımla hayatlarını sürdüren bir halka hitap etmektedir Tanrı. Bazı yorumcular eski antlaşma dönemindeki yaşam şeklini kiliseye bir semer gibi vurmak istiyorlar. Değerli kardeşim, bazı şeyler ancak yerine göre yorumlanmalıdır. Bu bölümde söze edilen yasaları kalkıp da İstanbul ya da Berlin gibi yerlerde uygulayamayız. Ülke halkı için özgürlük ilan edeceksiniz ifadesi yüreklerimizde ruhsal anlamında yazılmalıdır. Ama o zamanın yasalarına göre bu sözü şimdi uygulayamayız. Şimdi kölelik olmayan yerde kölelerin özgür edilmesi olabilir mi? Mecazi anlamında ve verilen yasanın ruhuna göre yaşamalıyız ama bu yasaları harfi harfine günümüzde uygulayamayız. Levililer kitabını ve aslında kutsal kitabın diğer bölümlerini de okurken 7 sayısının ne kadar sık geçtiğini sürekli olarak görmekteyiz. Tamlığı ve tamamlanmış olmayı dile getiren bir rakamdır bu 7 sayısı. Tam anlamıyla kusursuzluğu dile getirmiyor. Yani 7 rakamı kusursuzluğu tam anlamıyla dile getirmiyor ama diğer açılardan tamlığı ve bütünlüğü dile getirir. Levililer kitabında yazılmış olan 7 rakamlarının değindiği konular ile vahiy kitabındaki 7 sayısının kullanım tarzı arasında kesin bir bağlantı vardır. Zaman hem sivil hayatta hem de dini hayatta kullanılan takvimde 7 birimlerine bölünmüştü. 7. gün var ve sonra 7. hafta var. Bugünkü takvimde 7. haftaya rastlamayız. Bundan başka 7. yıl vardır. Batı ülkelerinde yoğun bir çalışmadan sonra bir yıl dinlenmeye karar veren insanlar vardır ve 7. yılı Şabat yılı diye betimleyerek Şabat yılı dinlenmesi yaptıklarını söylerler. Ama aslında tam anlamıyla 7. yıl dinlenmesi yapmıyorlar. Levililer döneminde takvim Şabat zamanlamasına dayanarak düzenlenirdi. Levililer kanunları 7'şer devirle dönen tekerlerle hareket ediyordu. Bunu yine vahiy kitabında görebiliriz. Tanrı 7. gün yaratma işini bitirip dinlendi. Yorulduğundan değil. Çünkü Tanrı asla yorulmaz. Yaratma işini 6 günde bitirmişti ve başka yaratacak bir şey kalmamıştı. Buna dayanarak Şabat, İbranilerin takviminde temel zaman birimi olarak kullanılırdı. Şabat gününden başlayarak diğer zaman birimleri de türetildi. Şimdi Levililer 25. bölümün ana hatlarına gelelim. 1. Şabat yılı. ayetler 1'den 7'ye kadar. 2. Özgürlük yılı ayet 8'den 24'e kadar. 3. Malların rehineden kurtarılışı ayet 25'ten 34'e kadar. 4. noktada da insanların rehineden kurtarılışı yer almaktadır. 35-55 ayetleri arasında. Leviler 25. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Rab Sina Dağı'nda Musa'ya şöyle dedi. Evet, burada verilen yasaların Sina Dağı'nda Musa'ya verilmiş olduğunu unutmayalım. Ama şimdi vaat edilen ülkeye girdikleri zaman devreye sokuluyor bu yasalar. Şimdi yine hatırlamalıyız ki Leviler kitabının 1. bölümünde Rab tapınma çadırından insanlara konuştu. Evet, Rab Musa'ya Sina Dağı'nda şöyle dedi. İsrail halkına de ki, size vereceğim ülkeye girdiğiniz zaman ülke Rab için Şabat'ı kutlamalı. 2. ayet. Bu gerçekten şaşırtıcı bir şeydir. İnsanlar için bir Şabat yasası olmakla birlikte ülke için, yani toprak için de Şabat yasası geçerlidir. Şabat dinlenmek demektir. İnsan haftanın 7. günü dinlenecektir. Toprak ise her 7 yılda bir dinlendirilmelidir. Tabii ki 7. günden söz ederken değerli dostum, doğal olarak yaratılış olayının çağrışımları vardır. Çünkü Tanrı kendisi yaratılış olayından sonra dinlendi. Yani işlerini bitirdiğini belirtti. Elbette ki Tanrımız, yukarıda da belirttiğim gibi, hiçbir zaman yorulmaz. Ama o işlerini bitirdiği için bu terimi kullandı. Şabat sözcüğü Grekçe'de sapatismostur ve anlamı dinlenmek demektir. Ve nihai anlamında kurtuluşun son bulması, sonucuna vardırılmasıdır. İbraniler mektubunun yazarı bunu açıkça belirtip şöyle diyor. İşte böylece Tanrı'nın halkına bir sept günü dinlenmesi kalıyor. Tanrı kendi işlerinden nasıl dinlendiyse, onun huzur diyarına giren de kendi işlerinden öylece dinlenir. Bu nedenle herhangi birimizin aynı tür söz dinlemezlikten ötürü düşmemesi için o huzur diyarına girmeye gayret edelim. İbraniler 4:9-11 ayetler. Sabatismos sözcüğünün yalnız bu ayette kullanılması ilginçtir. Kutsal kitabın başka hiçbir yerinde geçmiyor bu sözcük. Mektubun yazarı bu sözcüğü özel olarak bu kavramı dile getirmek için oluşturmuş olabilir. Anlam olarak Mesih imanlısının dinlenme yeri diye çevrilebilir. Evet, Mesih imanlısının dinlenme yeri. Yani bir açıdan cennet. Bu yere, cennete girme hakkına sahip olanlar ancak Tanrı'nın halkıdır. Yazar bu sözüyle imansızlık gösteren İsrailoğulları ile Tanrı'nın halkı arasında kesin bir ayrım yapmaktadır. Tanrı'nın halkı derken Yahudi ve Greklerden oluşan Mesih imanlılarını betimler. Yani Mesih'in kilise topluluğu ve bu kilise topluluğuna her ulustan, her yerden insanlar katılıyor. Mesih'e iman edenlerin birliği demektir. Buna benzer bir terimi Petrus'un 1. mektubunda görebiliriz. Bir zamanlar halk değildiniz diyor Petrus, ama şimdi Tanrı'nın halkısınız. Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz. Oysa şimdi merhamete eriştiniz. Tanrı Mesih imanlılarını kendi halkı olarak görmekten zevk duyar. Onun sesini duyan ve itaat eden yeni bir halk. Çölde denendiği zaman onun sesini defalarca işitip itaat etmeyen İsrail'in yerini almıştır. Toprakla ilgili Şabat yasasının yararı günümüzde bile vurgulanıyor. Toprağı dinlendirmekle daha sağlıklı ve bol ürün alınabiliyor. Toprak dinlendirildiğinde toprakla uğraşan çiftçi de toprağı sürüp ekmekten dinlenmiş oluyordu. Tabii çiftçinin başka görevleri de vardı. Toprak için uygulanmak üzere verilen Şabat yılı aynı zamanda İsrailoğullarını tamahkarlıktan kurtarmak amacıyla verilmişti. İsrail halkının Babil'e 70 yıllık bir sürgüne gitmesinin önemli nedenlerinden biri Şabat yılı ile ilgili yasaya defalarca uymamış olmalarıydı. İkinci Tarihler kitabında bunu görebiliriz. İkinci Tarihler 36 ayet 21'de şöyledir. Böylece Rabbin peygamber Yeremya aracılığıyla söylediği söz yerine geldi. Ülke 70 yıl ıssız kalacak. Ülkenin Şabat yılları doluncaya kadar tutulmamış Şabat yıllarını size ödeteceğim. Evet, Tanrı böyle dedi. Ülkede kaldıkları 490 yıllık süre içinde 7 kez Şabat yılını kutlamadılar. Rabbin yasalarına uymadılar. Bundan dolayı Babil'e 70 yıllık bir sürgüne köle olarak götürüldüler. 6 yıl tarlanı ekeceksin, bağını budayacaksın, ürününü toplayacaksın. Ama 7. yıl toprak dinlenecek. O yıl Şabat yılı olacak. Rabbe adanacak. Tarlanı ekmemeli, bağını budamamalısın. Levililer 25:3-4 ayetler. Bu ayetlerden açıkça Şabat yılının özellikle toprak ve tarımla ilgili olduğunu görüyoruz. İnsanla ilgili olması toprağı çalıştırmasından ileri geliyordu. Ama asıl dinlendirilen toprak olacaktı. Tarla ekilmeyecek, bağ budanmayacaktı. 6 yıl süreyle bunu yapabilirlerdi. Ekebilirler, bağlarını budayabilirler ama 7. yılda bunlara dinlenme fırsatı vermeliydiler. İlk günahtan sonra hem insan hem de işlettiği toprak lanet altına girdi. Bu nedenle insan ancak alın teriyle topraktan geçimini sağlayabilir. Bir gün gelecek ki bu lanet hem insanlar hem de toprak üzerinden kalkacaktır kardeşim. Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edilmiştir. Bu da yaratılışın isteğiyle değil, onu amaçsızlığa teslim eden Tanrı'nın isteğiyle oldu. Çünkü yaratılışın yozlaşmaya olan köleliğinden kurtarılıp Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı. Şimdiye dek bütün yaratılışın birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliriz diyor Elçi Pavlos Romalılar 8. bölüm 20-22 ayetler arasında. Tanrı her şeyi o kadar güzel yarattı ki doğa dediğimiz yaratılış sistemi kendi kendini iyi ederek, düzelterek yaşar. Örneğin orman yangını olan yerde birkaç yıl sonra yeniden ağaç yetişir. Ama bu ince iş belirli koşullar altında olabilir. Bunlar öneme alınmazsa o yer çöle dönüşür. Sular, karalar kendi kendilerini temizlerler ama üzerlerindeki kirlilik yükü ağırlaşınca bu yapıcı özelliği yitirirler, çöplüğe dönüşürler. Toprağın da taşıyabileceği belli bir üretim yükü vardır. İnsan bunu aşarsa toprakta verimliliğini yitirecektir. Her yaratık çevreyi etkilemekte. Belirli kurtlar, böcekler, mikroplar geniş çapta zarara yol açar. Bunu herkes bilir ama insanın oluşturduğu yıkım ve zarar karşısında bunlar devede kulak kalır. Bakıyoruz ki insan bir açıdan kendi bindiği dalı kesiyor. Yeryüzü korkunç bir bunalımla boğuşmaktadır. Denizleri dolduran pislik, yolları geçilmez hale getiren çöp ve artık havayı ciğerlere zararlı kılan fabrika bacalarından çıkan duman, kalorifer dumanı, araç gazları. Bunlar bunalımın yalnız bir kesimi. Daha ince ayrıntılara bakarsak korkmamak elde değil sanırım. Tanrı kendi yaratıklarını iyi bildiği için onlara bu yasaları verdi. Hasadının ardından süreni biçmeyecek, budanmamış asmanın üzümlerini toplamayacaksın. O yıl ülke için dinlenme yılı olacak. Şabat yılında ülke ne ürün verirse sizin için köleleriniz, cariyeleriniz, yanınızda çalışan ücretliler ve aranızda yaşayan yabancılar için yiyecek olacak. Ülkede yetişen ürünler kendi hayvanlarınızda, yabanıl hayvanları da doyuracak. Leviller 25:5-7 ayetler arası. Rab onları aç bırakmıyor. Tarım işinde toprağın suyunu çıkarmanıza gerek yok diyor. Nasıl olsa toprak dinlendiği yılda bile onlara ürün verecekti ve toprağın verdiği ile hem kendileri hem de onlara bağlı insanlar geçinebileceklerdi. Vaat edilen ülke o kadar verimliydi ki aslında toprağın her yıl ekilmesine bile gerek yoktu. İbrahim'in günlerinde Fırat Nehri boyunca toprak o kadar verimliydi ki orada tarım işi yapmaya bile gerek yoktu. Filistin toprakları verimliydi. Sahibinin, hizmetçilerinin ve orada yaşayan yabancıların ihtiyaçlarını bol bol karşılayabilir bir verimliliğe sahipti. Ülkedeki hayvanları besleyebilir bir özelliği vardı. Belki de hayvanlar dinlendirilen tarlalarda daha iyi şekilde beslenebiliyorlardı. Tanrı hem insanları hem de hayvanları doyurmasını bizden daha iyi bilir sanırım. Şabat yılında bu dinlenme zamanında insanları, hayvanları, zengini, fakiri, yerliyi, yabancıyı besleme sorumluluğu Tanrı'ya aitti ve onları kesin olarak besleyebilir bir hazinesi vardır. İnsan ve hayvanların besin sorunu üzerinde titizlikle çalışan, bu çalışmalardan elde ettikleri bulguları yeniden toprağa eken uzmanlar, dünya besin sorununu iki koşut yönteme başvurarak çözümleyebileceklerini söylüyorlar. Birinci yol, bilim alanında bulgularla ilerlemek oluyormuş. İkinci yol ise uzmanlar tarafından daha önemli sayılıyor ve insanın kendi bencilliğinden arınmasını ısrarla istiyor. Bu nasıl olabilir? Tarih boyunca insan ana topraktan istediği kadar ürün alabileceğini sanmıştır. Evet, verimli topraklardan bol ürün beklenebilir ama buna karşılık insanın da toprağa ekmekten ayrı bir şeyler vermesi gerekiyor. Normal olarak doğanın titiz dengesi toprağın bu alışveriş işlevini korumasıyla sağlanabiliyor. Yetişen bitkilerin bir miktarı insanı ve hayvanı besler. Geriye kalanı ise geri toprağa karışıp gübreleme yoluyla toprağın yeniden iyi kaliteli bol ürün vermesine yardım eder. İnsanın doyum bilmeyen açgözlülüğü olmasaydı bu denge devam edip giderdi ama insan her şeyi bugün istiyor, yarını düşünmüyor. Bu yıl ektiği tarlanın ertesi yıl dinlenmesi gerektiğini kabul etmiyor. Onu sürekli çalıştırıyor ve sonra vay ürünlerime ne olmuş bu yıl, hep cılız ve hastalıklı çıkmış diye yakınıyor. İnsanın gözü almaktan, toplamaktan doymuyor. Bitkiler toprağın ürünüdür ve bu ürün hem insanı hem de hayvanı beslemeye yeterlidir. Ancak insan kendisini beslemek isterse bitkileri ve toprağı beslemesini öğrenmelidir. Nasıl oluyor bu toprak beslemesi? Uzmanların element dedikleri bazı nesneler vardır. Bunlar bitkilerin gelişip büyümesi için istisnasız gereklidir. Örneğin karbon, hidrojen, oksijen, fosfor ve buna benzer elementler doğal olarak toprakta bulunur ama ürüne karıştıklarından dolayı topraktan hep ürün alınırsa ve geri bir şey verilmezse zamanla bu elementler azalmaya başlar. Bitkinin topraktan aldığı bu elementler tekrar geri toprağa verilmelidir. İnsanın bulunmadığı yerde doğa kendi dengesini korumaktadır. Bitkilerin topraktan aldığı elementler doğal bir devreyle tekrar geri toprağa verilir ama tarımı yapılan toprağın element dengesini sağlamak tarımcıya düşer. Toprağa hiçbir şey verilmeden sürdürülen tarım, soyguncu tarım diye adlandırılır. Ne yazık ki bu tür tarım uzun yıllardır ülkemizde uygulanmıştır ve bazı yörelerde hala uygulanmaktadır. Bir de meyve veren ağaçlara bakalım. Fosforu eksik toprakta yetişen turunçgil bitkileri incelersek, fosfor eksikliğinden dolayı bunların gelişmesinde büyük ölçüde bir gerileme görürüz. Meyve yapması hemen durur, yaşlı yapraklar bronz bir renk alır, dallar incelip zayıflarken çiçeklenme azalır. Fosfor noksanlığının etkisi bu düzeyde kalsa o kadar kötü olmazdı ama bu noksanlık ağaçların meyvelerine aktarılır. Meyvenin 1/3'ü hasattan önce dökülür, hasatta elde edileni ise ne insana ne de hayvana yarar. Fosfor noksanlığı eksikliği görülen otlaklarda otlayan ve başka kaynaklardan fosfor alamayan hayvanın kemikleri normal biçimde gelişmeyerek yumuşak ve sünger gibi delikli olur. Böyle yerlerde otlayan koyun ve keçilerin yapağı verimi %50 civarında azalmakla kalmayıp sütün yağ içeriği de düşer. Sonunda yağın ve peynirin niteliği de, kalitesi de önemli ölçüde bozulur. Ta baştan Tanrı İsrail halkına bir ders öğretiyordu değerli dostum. Ülke toprakları hiçbir kişinin kalıcı malı değildi. Rabbin topraklarıydı ve hiçbir kimsenin topraklar üzerinde tekel kurmasına ya da tapusunu çıkarmasına izin veremezdi. Tekel gelişirse fakir insanlara zarar gelecek, aç kalacaklardı. Tanrı fakirin koruyucusudur. Tanrı hem ülkeyi hem de fakirleri koruyordu. Aynı zamanda onlara hatırlatıyordu ki topraklar lanet altındaydı ama bu lanetin ortadan kaldırılacağı zaman gelecekti. Lanet kalktıktan sonra topraklar bol ürün verecekti. İnsanlar bugün nüfus patlaması konusunda kaygılanıyorlar. Yeryüzünde herkes için yeteri kadar besin bulunamayacak. Ana toprak üzerinde yaşayan insanları besleyemeyecek diye korkular vardır. Eminim ki insanın aç gözlülüğü ile birleştirildiği zaman bu etkenler bizi kaygılandırmalı, korkutmalıdır. Ancak ileride bir gün doğacak. O zaman yeryüzünün verimliliği artacaktır. İnsanın günaha düştüğü değerli dostum, günden bu yana görülmemiş bir verimlilikten söz ediyoruz. Unutmayalım ki insanın tüm ihtiyaçlarını karşılayan Tanrı'dır. Ve aynı zamanda yeryüzünün sahibi de O'dur.